Ayrım 7, bölüm 6, ikinci gün, cep telefonu, sayfa 68. Polis memuru Magnus Scare döner sandalyesinde arkaya yaslanıp gözlerini kapadı. Bir anda gözünün önünde beliren görüntüde takım elbise giyen biri, yüzü diğer yöne dönük bir halde dikiliyordu. Gözlerini birden açtı ve saatine baktı. 6 olmuştu. Kayıp insanların bulunmasıyla ilgili standart prosedürü yerine getirdiğine göre artık bir molayı hak etmişti. Tüm hastaneleri arayıp Birte Becker adında bir hastalar olup olmadığını sormuştu. Norges Taksi ve Oslo Taksi adındaki iki taksi durağıyla görüşmüş, önceki gece Hof'taki adresin yakınlarına gidip gitmediğini kontrol etmişti. Kayıp kadının bankasıyla da konuşmuş ve kaybolmadan önce yüklü miktarda para çekmediğine ve önceki akşam ya da o gün hesabından çekim yapılmadığına dair onay almıştı. Gardeomen Havalimanı polisi önceki gecenin yolcu listelerine bakmasına izin vermişti. Ama Bergen uçağına binen Philip dışında Becker soyadlı bir başka yolcu yoktu. Danimarka ve İngiltere'ye giden gemi şirketleriyle de görüşmüştü. Gerçi kadının pasaportu kocasındaysa ve onu polislere göstermişse İngiltere'ye gidebilmesi imkansıza yakındı. Çalışkan polis Oslo ve Akerhaus'taki tüm otellere standart bir güvenlik faksı çekmeyi de ihmal etmemiş, son olarak da devriye arabaları dahil olmak üzere Oslo'daki tüm operasyon birimlerine gözlerini dört açmaları talimatını vermişti. Şimdi geriye kalan tek soru işareti cep telefonuydu. Magnus Harry'i arayarak onu durumdan haberdar etti. Dedektif nefes nefeseydi ve arkada ötüşen kuşların diz sesleri duyuluyordu. Harry telefonu kapatmadan önce cep telefonuyla ilgili birkaç soru sordu. Bunun üzerine Scare ayağa kalkıp koridora yürüdü. Katrin Bratt'ın odasının kapısı açıktı ve ışık yanıyordu. Ama içeride kimse yoktu. Üst kattaki kantine giden merdiveni çıktı. Yemek servisi yoktu ancak kapının yanındaki servis arabasında termosa konmuş ılık kahve, kraker ve reçel duruyordu. Salondaki dört kişiden biri duvar dibindeki masalardan birinde oturan Katrin Bratt'tı. Bir klasörün içindeki belgeleri okuyordu. Önünde bir bardak su ve iki açık sandviçin durduğu bir yemek kabı vardı. Gözlük takıyordu. Yüzünde neredeyse görünmeyen ince çerçeveli ince camlı bir gözlük. Scare kendisine kahve koydu ve masaya gitti. ''Fazla mesai yapmaya niyetlisin değil mi?'' diye sordu sandalyeye oturarak. Kadının başını kağıtlardan kaldırmadan önce iç çektiğini duyar gibi oldu. ''Nereden mi tahmin ettim?'' diyerek gülümsedi Scar. ''Evden getirdiğin sandviçlerden. Evden çıkmadan önce bizim kantinin 5'te kapanacağını ve geç saate kadar çalışacağını biliyordum.'' ''Kusura bakma, dedektif olunca kafam böyle çalışıyor işte.'' ''Gerçekten mi?'' dedi Katrin. Gözünü bile kırpmadan dosyasındaki kağıtlara tekrar gömüldü. ''Tabii'' diyen Scar, kahvesini öpürdetip bu anı ona yakından bakmak için kullandı. Katrin öne eğilmişti ve Scar bluzunun içindeki sütyenin dantelini görebiliyordu. Mesela bugünkü kayıp vakası. Ben de herkes ne biliyorsa o kadarını biliyorum. Ama burada oturup kadının hala Hof'ta olabileceğini düşünüyorum. Karların ya da yaprakların altında yatıyor olabilir. Ya da oradaki sayısız küçük gölün ya da derenin birindedir. Katrin Bratt cevap vermedi. Peki neden böyle düşündüğümü biliyor musun? Katrin duygusuz bir sesle gözlerini dosyadan ayırmadan hayır dedi. Scar masaya doğru eğilip Katrin'in tam önüne bir cep telefonu koydu. Katrin bıkkın bir yüzle başını kaldırdı. Bu bir cep telefonu dedi Scar. Tahmin ediyorum ki sen de bunun yeni bir icat olduğunu sanıyorsun. Oysa ilk cep telefonu konuşmasını 1973 yılının Nisan ayında cep telefonlarının babası sayılan Martin Cooper evinde eşiyle yaptı. Bu yeni buluşun, biz polis teşkilatındakilerin kayıp şahısları bulmak için kullandığı en önemli araçlardan biri olacağını o zamanlar bilmiyordu tabii. İyi bir dedektif olmak istiyorsan böyle şeyleri dinleyip öğrenmelisin Bratt. Katrin gözlüğünü çıkardı ve yüzünde Scar'ın hoşuna giden ama anlamını tam kestiremediği hafif bir gülümseme belirdi. Can kulağıyla dinliyorum. Güzel dedi Scar. Çünkü bir de Becker'in de cep telefonu var. Cep telefonları bulundukları bölgedeki baz istasyonları tarafından alınabilen sinyaller gönderir. Sadece telefonla konuşurken değil, onu yanında taşıdığın her an. Amerikalılar o yüzden bu cihaza ilk önce hücresel telefon adını verdiler. Çünkü küçük bölgelerdeki baz istasyonlarının diğer bir deyişle hücrelerin kapsama alanlarına girerler. Telenor'dan kontrolünü yaptım. Hof'u kapsayan baz istasyonu bir tenin telefonundan hala sinyal alıyor. Ama tüm evi köşe bucak aramamıza rağmen telefonu bulamadık. Telefonu evin yakınında kaybetmiş olması zor bir ihtimal. Bu çok büyük bir tesadüf olurdu. Dolayısıyla... Scar numarasını yapan bir sihirbaz gibi iki elini birden kaldırdı. Şu kahvemi bitireyim, vaka odasıyla irtibata geçip bir araştırma ekibi göndermelerini isteyeceğim. İyi şanslar dedi Katrin. Cep telefonunu ona verip önündeki dosyadan bir sayfa daha çevirdi. O baktığın Hall'un eski dosyalarından biri değil mi diye sordu Scar. Evet öyle. Etrafta zincirlerinden boşanmış bir seri katil olduğunu düşünüyordu. Biliyorum. Öyle mi? O zaman yanıldığını da biliyorsundur herhalde. Üstelik ilk defa da değil. Hall, seri katillere hastalıklı bir biçimde takıntılıdır. Burayı Amerika sanıyor. Ama hala bu ülkede bir seri katil bulabilmiş değil. İsveç'ten birkaç seri katil çıktı. Thomas Quick, John Antonius, Thor Hedin. Magnus Scar güldü. Dersine iyi çalışmışsın. Bak ne diyeceğim. Gerçek suç dedektifliği ile ilgili bir iki şey öğrenmek istiyorsan beraber birer bira içelim derim. Teşekkür ederim. Ben alma ya da yemeğe gidebiliriz. Önündeki yemek kabı pek büyük bir şeye benzemiyor. Scar nihayet Catherine'le göz göze gelmeyi başardı ve bakıştılar. Kadının bakışlarında derinlerde için için yanan bir alev varmış gibi garip bir parıltı vardı. Scar bu kıvılcımı kendine yordu. Ateşi yakmış ve bu konuşmayla onunla bir sonraki seviyeye geçmeyi başarmıştı. Bu teklifi bir doğru kelimeyi arar gibi oldu. Eğitim gibi görebilirsin. Catherine'in yüzünde bir tebessüm belirdi. Geniş bir tebessüm. Scar nabzının hızlandığını hissetti. Bedeninin onun bedenine yaslandığını, parmaklarını dizindeki çoraba götürdüğünü ve çıt sesiyle elini yukarı doğru kaydırdığını düşününce her yanına ateş bastı. Ne istiyorsun Scar? Emniyete gelen her yeni hatunu yoklamak mı? Tebessümü daha da büyüdü. Gözlerindeki pırıltı belirginleşti. Doğum günü pastasının en büyük dilimine tükürüp pastanın tadına başkalarından önce bakmak isteyen çocuklar gibi kadını en kısa zamanda götürmek mi? Magnus Scar'ın ağzı açık kalmıştı. Bak, sana sevabıma birkaç ipucu vereyim Scar. İş yerinde kadınlardan uzak dur. Müthiş bir ipucu yakaladıysan vaktini kantin köşelerinde kahve içerek geçirme. Ve bana sakın vaka odasını arayacağını söyleme. İkimiz de biliyoruz ki dedektif Hall'u arayacaksın. Araştırma ekibi kurulup kurulmayacağını o karar verecek çünkü. Hall da polislerin hazır beklediği acil durum operasyon merkezini arayacak. Yani buradan bir ekip kurulmayacak. Catherine yağlanmaz sandviç kağıdını buruşturup Scar'ın önünden arkasındaki çöp kovasına attı. Scar'ın onun hedefi tutturduğunu görmek için dönüp bakmasına gerek yoktu. Catherine dosyasını toplayıp ayağa kalktığında bir nebze olsun kendine gelmeyi başardı. Ne hayal ettiğimi bilmiyorum Brad. Belki de evinde yeterince tatmin olamayan evli bir sürtüksündür. Ve bir ihtimal benim gibi bir adamın sana şey yapacağını umuyorsundur. Doğru kelimeleri bulamadı. Lanet olsun bulamıyordu. Sana alt tarafı bir iki şey öğretmeyi teklif ettim seni kaltak. Catherine'in yüzünde bir şey oldu. Sanki Scar'ın alevleri görmesi için bir perde yana doğru çekildi. Bir an için Scar kadının kendisine vuracağını sandı. Fakat hiçbir şey olmadı. Kadın yanıt verince her şeyin gözlerinde olup bittiğini, parmağını bile havaya kaldırmadığını ve sesini tamamen kontrol edebildiğini fark etti. Seni yanlış anladıysam özür dilerim dedi Catherine. Yüz ifadesi böyle bir ihtimalin bulunmadığını gösterse de. Bu arada Martin Cooper karısını aramadı. Bell laboratuvarından rakibi Joel Engel'i aradı. Sence ona bir iki şey öğretmek için mi böyle yaptı yoksa hava atmak için mi? Ne dersin Scar? Scar kadının gidişini kantinin kapısına yürürken takım elbisesinin kalçalarına sürtünmesini izledi. Vay canına dedi kendi kendine. Bu kadın kafadan çatlak. Ayağa kalkıp ona bir şey fırlatası geldi ama skalayacağından emindi. Kaldı ki hareket etmek istemiyordu. Ereksiyonunun hala belli olmasından korkuyordu çünkü. Harry ciğerlerinin kaburgalarının içinde sıkıştığını hissediyordu. Soluğu normale dönmeye başlamıştı. Göğsünde bir yabani tavşan gibi koşturan kalbi hiç oralı değildi ama. Ekberg restoranının yanındaki ormanın kenarında dikilirken spor kıyafetleri terden ağırlaşmıştı. Savaşların arasında inşa edilmiş olan bu işlevsel restoran, doğudaki sarp yamacının üzerinden şehre hakim manzarasıyla bir zamanlar Oslo'nun gözdesiydi. Ne var ki müşteriler şehir merkezinden ormana çıkan uzun yolu tırmanmayı bırakınca mekan kâr etmemeye başlamış, çapını küçültmüş ve dans meraklıları, orta yaşlı içkiciler ve kendileri gibi yalnız ruhlar arayanlar için boyası dökülen bir barak haline gelmişti. En sonunda da kapanmıştı. Harry arabasıyla buraya, şehrin sarı egzoz gazlarından oluşan tabakasının üstüne çıkmayı ve dik arazide insanları zorlayarak kaslarında laktik asidin yanmasını sağlayan yürüyüş yollarında koşmayı her zaman sevmişti. Restoranın günden güne çürüyen güzelliğinde mola vererek yağmurdan ıslanan, her yolinden ot bitmiş, bir zamanlar onun olan, şimdi ise duygusal anlamda iflas bayrağını çekmiş, tüm sahip olduklarını elden çıkarmış, içinde artık başka birini seven bir eski sevgilinin bulunduğu şehre bakan terasta oturmayı da. Aşağıda uzanan şehir, dört bir yanında yükselen dağlarla bir çukurun içindeydi ve tek inziva noktası fiyord tarafındaydı. Jeologlar, Oslo'nun ölü bir yanardağ kraterinin olduğunu söylerdi. Bunun gibi akşamlarda Harry, şehir ışıklarını toprağın üzerinde, altından lavların göründüğü delikler gibi hayal ederlerdi. Şehrin karşı tarafındaki dağ sırtının üzerine konulmuş ışıklı, beyaz bir virgülü andıran Holmenkollen atlama kulesinden Raquel'in evinin nerede olduğunu bulmaya çalışırdı bazen. Aklına mektup geldi ve Scar'ın arayarak Birte'nin kayıp telefonundan gelen sinyalleriyle ilgili dedikleri. Kalp atışları şimdi biraz yavaşlamış, kalbi daha sakince kan pompalamaya ve beynine ölmediğini söyleyen düzenli, yatıştırıcı sinyaller göndermeye başlamıştı. Baz istasyonuna sinyal yollayan bir cep telefonu gibi. Harry kalbini düşündü. Sinyali, mektubu. Hastalıklı bir fikirdi. Bunu aklından neden silip atamıyordu o halde? Neden şimdi arabaya koşup Hof'a gitmenin ve hangisinin daha hasta olduğunu kontrol etmenin ne kadar süreceğini hesaplıyordu? Raquel mutfak penceresinde dikilip bahçesine ve komşuları görmesine mani olan ladinlere baktı. Bir mahalle toplantısında evlerin daha fazla ışık alması için ağaçlardan birkaçının kesilmesini teklif etmiş, ancak söze dökülmeyen öyle aşikar bir gönülsüzlükle karşılaşmıştı ki bu teklifine destek bile isteyememişti. Ladinler insanların birbirlerinden evini görmesini engelliyordu ve Holmenkollen tepesi sakinlerinin istediği de buydu. Şehrin yukarısında kalan mahallede yerler hala karlarla kaplıydı. Dadıların ufak yardımıyla annelik görevinden kaytarabilip spor merkezinden çıkmayan incecik ev kadınlarının hazırladığı akşam yemeği sofralarının ve elektrikli garaj kapılarının olduğu evlere varmak için BMW'ler ve Volvo'lar kıvrımlı yolları nazikçe tırmanıyordu. Raquel'in babasından kalan ahşap evin kalın duvarlarına rağmen Oleg'in birinci kattaki odasından gelen müziği duyabiliyordu Raquel. Led Zeppelin ve The Who çalıyordu. 11 yaşındayken anne babasının kucağından kalma bir müziği hayatta dinlemezdi. Oysa Oleg'e bu CD'leri Harry vermişti ve oğlu onları gerçek bir sevgiyle dinliyordu. Harry'nin ne kadar zayıflayıp süzüldüğünü düşündü sonra. Hafızasındaki anılarında. İnsanın bu denli içli dışlı olduğu birini hatırasının zaman içinde solarak kaybolması neredeyse korkutucuydu. Kim bilir, nedeni belki de buydu. İnsan biriyle o kadar yakın oluyordu ki o yakınlık sona erdiğinde yaşananlar gerçek değilmiş gibi hissediyordu. Yalnızca zihninde var olduğundan kısa zamanda unutulan bir rüya gibi. Harry'i yeniden görmek o yüzden bir şok etkisi yaratmıştı belki de. Onunla kucaklaşmak, kokusunu solumak, sesini telefonun ahizesinden değil, eskisinden daha katı, daha kırışık görünen yüzünde tuhaf bir biçimde yumuşak duran dudaklarından işitmek. Konuşurken parıltısının yoğunluğu değişen o mavi gözlerine bakmak. Tıpkı eskisi gibi. Yine de bittiği, her şeyi geride bırakabildiği için mutluydu. Bu adam geleceğini paylaşmak istemediği, aksi halde pis gerçekliğini hayatlarına bulaştıracak biriydi ne de olsa. Raquel şimdi daha iyiydi, çok daha iyi. Saatine baktı, birazdan burada olurdu. Harry'nin aksine dakik bir adamdı. Matthias günün birinde ansızın karşısına çıkıvermişti. Holmenkollen sakinleri derneği çatısı altında yapılan bir partide. Bu mahallede bile yaşamıyordu. Arkadaşlarının davetiyle gelmişti. Ve tüm akşam boyunca ikisi sohbet etmişlerdi. Daha çok Raquel hakkında. Onu ilgiyle dinlemesini doktorların hastalarını dinlemesine benzetmişti biraz Raquel. Ama Matthias partiden iki gün sonra arayıp Hovikkoden'deki Honi Osat Sanat Merkezi'nde açılan bir sergiye birlikte gitmeyi teklif etmişti. Çocukları için de bir sergi olduğundan Oleg de davetliydi. Hava berbat, sergi vasattı. Oleg'in ise tüm huysuzluğu üzerindeydi. Yine de Matthias esprileri ve sanatçının yeteneğiyle ilgili alaycı yorumlarıyla ikisinin de keyfini yerine getirmeyi başarmıştı. Sonrasında onları arabasıyla evine bırakmış, sergi fikri için özür dilemiş ve bir daha onları hiçbir yere götürmeyeceğine söz vermişti. Tabii onlar istemediği sürece. Matthias o günden sonra bir haftalığına Botswana'ya gitmişti. Eve döndüğü gece Raquel'i arayarak bir kez daha buluşmayı teklif etmişti. Raquel dik yolu tırmanmak için vites küçülten bir arabanın sesini işitti. Matthias'ta eski model bir Honda Accord vardı. Nedenini bilmese de o arabayı beğeniyordu. Matthias'ın her zaman garajın önüne park etmesi, içeri girmemesi hoşuna gidiyordu. Küçük bir çanta içinde temiz iç çamaşırıyla kişisel eşyasını getirip ertesi sabah götürmesini seviyordu. Ve elbette her defasında bir daha ne zaman görüşmek istediğini sorup onu çantada keklik gibi görmemesinde. Bu durum çok yakında değişebilirdi belki ama buna hazırdı. Matthias arabadan indi. Boyu neredeyse eri kadar uzundu. Gaddarca uzun nöbetinin ardından muhtemelen pestili çıkmış olsa da parlak çocuksu suratıyla mutfak penceresine bakıp gülümsedi. Evet, Raquel buna hazırdı. İstediği zaman yanında olan, onu deli gibi seven ve bu üç kişilik minik gruba her şeyden çok önem veren adama hazırdı. Ön kapıya bir anahtarın girdiğini ve döndüğünü duydu. Raquel'in ona geçen hafta verdiği anahtar olmalıydı. Matthias, çikolata fabrikasına giriş bileti kazanan bir çocuk gibi yüzünde kocaman bir soru işaretiyle almıştı anahtarı. Kapı açıldı. Matthias içeri girdi. Az sonra Raquel onun kollarındaydı. Yün paltosunun bile güzel koktuğunu düşündü. Kumaşı yumuşacıktı. Yanağında sonbaharın soğunu hissediyordu. Ancak içindeki güçlü sıcaklık şimdiden bedenini ısıtmaya başlamıştı bile. ''Bu ne şimdi?'' diyerek güldü Matias, dudaklarını onun saçlarına gömerek. ''Bu anı ne zamandır bekliyorum bilemezsin.'' diye fısıldadı Raquel. Gözlerini kapadı, bir müddet öyle durdular. Raquel kucaklaşmayı bırakıp başını kaldırdı ve Matias'ın gülümseyen yüzüne baktı. Yakışıklı bir adamdı. Harry'den daha yakışıklıydı. Matias geri çekildi. Paltosunu çıkarıp astı ve gidip ellerini yıkadı. Kadavralarla çalıştıkları anatomi derslerinden geldiğinde daima ellerini yıkardı. Harry'nin de cinayet vakalarından geldiğinde ilk yaptığı iş bu olurdu hep. Matias Evian'ın altındaki dolabı açtı. Torbadaki patatesleri mutfak lavabosuna boşalttı ve musluğu çevirdi. Günün nasıl geçti hayatım? Raquel erkeklerin çoğu zaman gün değil önceki göceyi sorduğunu düşündü. En azından Harry öyle yapardı. Matias'ın bu oyunu da çok seviyordu. Pencereden dışarı bakarken gününü anlattı. Önce Ladinlere, sonra ışıkların titreyerek parlamaya başladığı aşağıdaki şehre kaydı gözleri. Şimdi orada bir yerlerde asla bulamadığı ve bulamayacağı bir şeyi çaresizce arıyor olmalıydı. Onun için üzüldü. Ona hissettiklerinden geriye sadece acıma kalmıştı. Aslında önceki gece bir an için ikisi de konuşamayarak göz göze gelmiş ve kilitlenmişlerdi. Raquel elektrik akımına kapılmış gibi hissetmiş ama bu duygu sonra hemen geçmişti. Hem de tamamen. Büyük kalp olmuştu. Kararını vermişti artık. Matias'ın arkasına geçip kollarını doladı ve başını onun geniş sırtına yasladı. Raquel patatesleri soyup tencereye koyarken Matias'ın kaslarının ve sinirlerinin gömleğinin altında iş başında olduğunu hissedebiliyordu. ''İki tane daha ekleyebiliriz.'' dedi Matias. Raquel mutfak kapısının orada bir hareketlenme işitti ve dönüp baktı. Oleg dikilmiş onları izliyordu. Raquel, ''Kilerden biraz patates getirir misin?'' deyince Oleg'in kara gözlerinin daha da karardığını gördü. Matias döndü. Oleg yerinden kıpırdamamıştı. ''Ben getiririm.'' dedi Matias, lavabonun altından boş bir kova alarak. ''Hayır.'' dedi Oleg. ''İki adım öne çıktı ve ben giderim.'' dedi. Matias'ın elinden kovayı alıp kapıdan çıktı. ''Neden böyle yaptı?'' diye sordu Matias. ''Karanlıktan biraz korkar da.'' diyerek iç çekti Raquel. ''Ben de öyle düşündüm. O zaman kendisi niye gitti?'' ''Çünkü Harry bunu yapması gerektiğini söylerdi.'' ''Neyi yapmasını?'' Raquel başını iki yana yasladı. Korktuğu ve korkmak istemediği şeyleri yapmasını. Harry buradayken Oleg'i hep kilere yollardı. Matias'ın suratı asıldı. Raquel üzgün bir tebessümle gülümsedi. Harry kesinlikle bir çocuk psikiyatrı değildi. Ve Harry fikrini önceden söylediyse Oleg beni hayatta dinlemezdi. Zaten aşağıda canavarlar falan da yok. Matias fırının düğmesini çevirdi ve kısık bir sesle bundan nasıl emin olabiliyorsun diye sordu. Matias, Raquel güldü. Sen de mi karanlıktan korkardın? Niye geçmiş zaman kullandın diyen Matias muzipçe sırıttı. Evet, Raquel bu adamı seviyordu. Böylesi daha iyiydi. Daha iyi bir hayattı. Onu seviyordu. Evet evet, kesinlikle seviyordu. Harry, Becker'ların evinin önünde durdu. Arabada oturup pencerelerden bahçeye dökülen sarı ışıkları izledi. Kardan adam küçülüp bir cüceye dönmüştü. Yine de gölgesi ağaçlara ve bahçe çitine dek uzanıyordu. Harry arabadan indi. Demir kapının gıcırtısı onu irkiltti. Bahçede ev gibi özel mülk sayıldığından ilk önce telefonla aranması gerektiğini biliyordu. Ama Profesör Becker'le herhangi bir konuda tartışmaya ne sabrı ne de gönlü vardı. Zemin ıslak ve esnekti. Harry eğildi. Kardan adamdan mat bir cammış gibi ışık yayılıyordu. Karlar gün boyunca eridikçe minik kar kristalleri daha büyük kristaller halinde toplanmıştı. Şimdi ise sıcaklık tekrar düşmüş ve su buharı yoğunlaşarak donup başka kristaller oluşturmuştu. Sonuç olarak bu sabah beyaz ve parlak olan güzelim kar şimdi grimsi bir beyaza bürünmüş, küçülüp sıkılaşmıştı. Harry sağ elini kaldırdı, yumruğunu sıktı ve vurdu. Kardan adamın dağılan kafası omuzlarından devrilip kahverengi çimenlere düştü. Harry bir daha vurdu. Bu defa boynuna ve aşağı doğru. Parmakları bir kıskaç gibi karı delerek ilerledi ve nihayet aradığını buldu. Harry elini çıkardı ve Bruce Lee'nin düşmanına kalbini göğsünden söktüğünü göstermesi gibi elindeki şeyi kardan adamın önünde zafer edasıyla kaldırdı. Kırmızı gümüş renkli bir Nokia cep telefonuydu bu. Hala açıktı. Harry'nin zafer duygusu kısa zamanda uçup gitti. Bunun soruşturma için büyük bir keşif değil, olsa olsa bir kukla gösterisinde görünmez ipleri çekiştiren başka birinin düzenlediği ufak bir skeç olduğunu şimdiden biliyordu çünkü. Fazla basitti. Zaten bulunması istenmişti. Harry ön kapıya gitti ve zile bastı. Philip Becker kapıyı açtı. Saçları dağınık, kravata eriydi. Uykudan uyanmış gibi sertçe gözlerini kırpıştırdı. Evet diye cevap verdi Harry'nin sorusuna. Telefonu böyleydi. Numarasını arayabilir misiniz? Philip Becker evin içinde gözden kaybolunca Harry bekledi. Birden Jonas başını verandada kapıdan dışarı uzatıp baktı. Harry çocuğa merhaba diyecekti ki o anda kırmızı telefon bir çocuk şarkısının melodisini çalmaya başladı. Blaman, blaman, buken min. Harry okuldayken şarkı kitabından öğrendiği bir sonraki diziyi hatırladı. Tank Pavesle Guten Din. Küçük oğlunu düşünsen. Jonas'ın yüzündeki sevinci gördü. Çocuğu zihnindeki kaçınılmaz düşünme sürecine, aniden beliren şaşkınlığına ve sonra annesinin telefon melodisini duyma sevincinin azalarak yerini yorgun, çıplak bir korkunun alışına tanık oldu. Harry yutkundu. Bu korkuyu iyi bilirdi. Harry dairesine döndüğünde burnuna alçı ve testere tozunun kokusu geldi. Koridor duvarlarını oluşturan alçı panel yıkılmış, yerde enkaz halinde duruyordu. Arkadaki tuğla duvarda açık renkli lekeler göze çarpıyordu. Harry parke zemine dökülen beyaz tabakaya parmağıyla dokundu. Parmak ucunu ağzına götürüp tattı. Tuzluydu. Bu küfün tadı mıydı? Yoksa sadece binanın terlemesiyle oluşan tuz muydu? Bir çakmak çakıp duvara yaklaştı. Ne koklayacak ne de görecek bir şey vardı. Yatağa yatıp gözlerini odanın içine sinmiş bunaltıcı karanlığa dikmişken Jonas geldi aklına. Sonra da kendi annesi. Hastalık kokusunu ve annesinin yavaş yavaş çarşaf gibi beyaza dönen yüzünü hayal etti. Günler, hatta haftalarca kız kardeşiyle oynamıştı. Babası ağzını açmamış, herkes hiçbir şey olmamış gibi davranmıştı. Holden cılız bir hışırtının geldiğini sandı. Görünmez kıkla, ipleri çoğalarak, uzayarak, sinsice gezinerek karanlığı tüketiyor ve ondan titrek, zayıf bir ışık örüyordu sanki. Ayrım sonu sayfa 80. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Norge taksi. Norgetaksi. Oslo taksi. Oslotaksi. Akershus. Akershus. Martin Cooper. Martin Cooper. Telenor. Telenor. Thomas Quick. Thomas Quick. John Antonius. Asonius. Johannasonius. Toredin. Toredin. Bell. Bell. Joel Engel. Joel Engel. Holmenkollen. Holmenkollen. Led Zeppelin. Led Zeppelin. The Who. Theo. Honda Accord. Honda Accord. Nokia. Nokia. Blaman, blaman, buken min. Blaman. Blaman. Bukken. Tank pavesle gutten din. Tank pavesle gutten din.